Efendim tekrar iyi akşamlar diliyorum sayın seyircilerimize, dinleyicilerimize. Bu siyaseti epi uzattık ama galiba burada da kesmeyeceğiz. Zaman zaman siyasete döneceğiz. Devlet yönetme sanatına. Çünkü Eflatun'a bakarsak insanın nirengi noktası, can damarı, devletin bekası ve ne diyeyim size, yapısı, iyi yapısı. Ondan sonra o sallandı mı, hele de bir yıkılmaya görsün, insanların hayatı birey olarak, toplum olarak dumura uğrar. Felsefe de ancak devletleşildikten sonra ortaya çıkmıştır işte. Yani medeniyette kendini göstermiştir. Bu ne menem bir yapı ki orada bu felsefe bilim ortaya çıkmış olsun. Atina'da gördüğümüz devlet yapısı. Çok özel ve ne diyeyim, yepyeni bir olay. İnsanlığın geçmişinde en önemli devrimlerden birini teşkil ediyor. Atina'da kurulduğunu gördüğümüz bu devlet yapısının. Nedir bu devlet yapısı? Daha önce Perikles'in nutkuna dayanarak belirtmiştik. Halk erki diye Türkçeleştirebileceğimiz demokrasi, ve hukuk devleti. Bu ikisi birbirine bağlı mıdır? Zorunlulukla bağlı değildir. Ama önemli bir ilişki var. Nedir bu? Hukuk devletinde, devleti idare eden kişi yahut zümre bir yerden meşruluğu alması lazım. Meşruluğunun kanıtı olması gerekir. Bu olmadan devlet olunabiliyor mu? Olunuyor. Oba ve boy geleneğinin devamı olarak gördüğümüz soylular idaresi, aristokrasi, erki de diyebiliriz, soylular erki ve azınlık erki, oligarşi, bu meşruluk kaynağını, esasını göstermek zorunda değildir. Böyle bir derdi yok. Hukuk devletinde kaçınılmazcasına var. Perikles'ten öğrendiğimiz kadarıyla. Bunu bize ilk o ortaya açık ve seçik bir biçimde koyuyor. Hukuk devletinin temelinde bulunan yazılı kanundur. Ama Aslında yazılı kanun demek fazla bir şeydir. Kanun dediğimiz olay yazılıdır. Yazısız olduğu takdirde agrofonomos diyorlar. Yazısız kanun veya yasa.
Agrofonomos.
Nomos, kanun. Yazısız olduğu takdirde ben onu Türkçe'ye yasa olarak tercüme ediyorum. Aynı şekilde hukukta olmayan kanun gibi gördüğümüz kurallılıklar vardır doğada. Doğa bilimlerinin tespit ettiği bir takım kurallar vardır. Bunlar yasadırlar. Fizik yasaları, işte ne bileyim biyolojideki yasalar vesaire.
Ya doğa kanunları demek de yanlış.
Yanlış oluyor. Kanun hukuka mahsustur. Hukukun içinde yer almaktadır. Bu inceliklere, ukalalıklara diyelim lüzum var mı var? Çünkü en önemli iş kavram kargaşasını önlemektir. Kavram kargaşası kargaşanın, anarşinin anasıdır. Madem ki insan işleri topyekün düşünmelerden ileri gelmektedir, düşünmelerin bir uzantısıdır. Düşünmeler kavramlara dayanmaktadır. Kavramın dille dışlaştırılması düşüncedir. İşlerimiz, eylemlerimiz düşüncelere dayanmaktadır. Düşünmeye, sürece ve düşünceye, o düşünme sürecinin sonunda ortaya çıkan mahsule, ürüne dayanmaktadır. O da düşüncedir. Düşüncenin harekete geçmiş hali eylemdir. Eylem insana mahsustur. İnsanın dışında hiçbir var olanda eylem yoktur.
Onlarda fiil, hareket mi var?
Onlarda davranış var. Canlılarda davranış vardır. Davranış vardır. Davranma vardır. İnsanda da var tabii davranma. Ama düşünceli hareket ettiğimizde, ki buna biz bilinçli hareket diyoruz, bu eylem oluyor.
Hocam eylem derken biraz eylemenin köküne gitmek gerekiyor galiba burada.
Eylemek fiili vardır Türkçe'de. Evet. Bu insanın hareket etmesidir. İnsana mahsus. Hayvan eyledi diyemezsin. İnsan eyler. Anlatabiliyor muyum? Eylemenin de bir türü etmektir. Bunlar harikulade ayrımlardır Türkçe'de. Çok zengin ayrımlardır ve yardımcı fiillerdir. Etmeye dayalı birçok iş vardır. Ama bunlar düşünmede çok fakirleştiğimizden dili gitgide ihmal ediyoruz. Ve bu bapta mesela yardımcı fiiller Türkçe'de öldüler. Ne kılmayı kullanıyoruz, ne etmeyi kullanıyoruz vesaire vesaire. Sadece her şeyi yapmakta kaldı. Her şey yapılıyor. Yemek yapıyor mesela. Halbuki yemek pişirilir. Yemek pişirmeye de lüzum yok. Pişirmek yetiyor. Hamken olgun hale getiriyorsun.
Hocam sizin bu Türkçe ile felsefe bilim yapılır, bu Türkçe çok müsaittir dediğiniz Türkçe bu anlattığınız Türkçe oluyor o zaman.
Evet. Bizim
delik konuştuğumuz Türkçe.
Teoman Türkçesi oluyor. Çok istiyorsan öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim tekrar kanun hukuk devletimize. Bu hukuk külliyatının temelinde o külliyatı yönlendiren ve yöneten bir esas vardır. Daha önce de bundan bahsettik. Bu da anayasadır. İşte Atina'da 6. yüzyılın ortalarından itibaren anayasa vardır. Bir anayasa devletidir. Ve buna her Atinalı uymak zorundadır. Atinalı olmayan, Atina'ya dışarıdan gelen, ecnebi olan, o ayrımı da yaptık, ecnebi ile yabancı ayrımını yaptık. Yani Atina vatandaşı olmayan, Atina'ya geçici olarak gelen, hatta kalıcı olsun ama vatandaş değilse o bir ecnebidir.
Aristoteles ecnebiydi mesela.
Ecnebiydi tabii. Aristoteles ecnebiydi ve hep bunun şeysini çekmiştir. Acısını çekmiştir. Bir tek talebesi İskender hükümdar olduktan sonra safasını yaşamıştır. Ama o da ancak bir 10 yıl kadar sürmüştür. O
öldükten sonra da kaçıyor. Zaten.
Evet kaçıyor. Atina'nın ikinci bir filozof cinayetine tahammülü yoktur diyor. Kastettiği Sokrates'in idamı. Şimdi hukuk devleti Atina sadece siyasi anlamda değil, iktisadi bakımdan da her şeyi kanunlara göre ayarlamıştır. Başka bir deyişle, bu çok önemli bir nokta bizim felsefe bilime gidişimizde, bunlar mesafe taşlarıdır. Kurallara göre ayarlanan bir yaşama aklın buyruğundadır. Akıl koyuyor bunları. Aklın evvel emirde bize yaptırdığı şey sınıflamadır. Sınıflamalara göre eylemlerini ayarlaman, hal hareketlerini düzenlemen, gelişi güzelliği ortadan kaldırır. Gelişi güzelliğin zıttı sıkı düzen, disiplindir. Nerede disiplin varsa bilesin ki ucunda akıl durmaktadır. Bunu da bana kimse böyle anlatmadı. Onu da hemen söyleyeyim. Askere gittiğimde Türkiye'nin en sıkı, en sert asker okuluna kader beni gönderdi. Polatlı Topçu Okulu'na. Sıraya soktular. O sıraya giriş zaten bir başlı başına alem. Kimisi böyle diyor. Kimisi böyle kendisi yapmış. Sıraya girmeyenler var. Yanda duranlar var. Subaylar ilk andan itibaren çok sert, ondan sonra müstebit olmayalım şeysiyle, gayretiyle diyelim. Arkadaşlar sıraya girin, yapmayın. Sağa sola sarkmayın. Dik durun. Daha hazır ol falan yok ortada. Dik durun. İşte biraz bir dikleşiyor, gene yıkılıyor. Falan. Hepimiz genç adamlarız ya. Yani yıkılmanın bir alemi yok. Ama miskinlik öyle işlemiş ki kana, böyle şu durumda duramıyor bu. Mutlaka eğilecek, bükülecek. Neyse, bize işte üniformalar verildi paket paket filan falan. Ondan sonra postallar, şunlar bunlar. yatıp kalkacağımız koğuşa girdik, binaya. Herkesin bir dolabı var. Dolap kısımlara ayrılmış. İşte diyor ki iç çamaşırını şuraya koyacaksın, işte ayakkabılarını, postallarını falanca yere koyacaksın, kasket şuraya gelecek filan falan. En zorlanılan kısım bu kasket. Kapalı yere girdiğinizde çıkarın diyor. Yok, imkansız bir şey. O aradan haftalar, aylar geçti. Hala bunlar kasketleriyle giriyorlar ve kapalı yerde oturuyorlar. İkinci zorlanılan konu dolabın tanzimi. Neyse, aradan tabii zaman geçti. Biz talimlere başladık. Şudur budur. Bizim bir bölük kumandanımız vardı. Onun da yardımcısı zaman zaman yüzbaşı gelemiyordu. Yerine üsteğmen geliyordu, vekalet ediyordu. Onunla bizim çok şeyim vardı. Sözüm, sohbetim vardı. İşte benim felsefeci olduğumu görünce, o zaman daha yeni girmiştik felsefeye, doktoramı yazıyordum falan, bitmemişti. Dedi ki, yahu dedi, burayı nasıl dedi felsefeyle bağdaştırıyorsun dedi. Ya burası akılsızlığın daniskası, sen de aklın zirvesiyle uğraşıyorsun. O beni bu konu üzerinde düşünmeye götürdü. Aklıma gelmedi bu. Hemen cevap da vermedim. Öyle de bir belki meslek hastalığı, genel soruyu hemen cevaplamamak gibi bir tavrım vardır. Üstüne düşünmem lazım. Bu bakımdan mesela bende hiç siyasetçi çıkmaz. Anında senden cevap beklerler.
Pratik değilsiniz o konuda.
Hayır, değil. Aradan zaman geçti. Bir gün dedim ki, burası dedim felsefenin uygulama alanıdır dedi. Nasıl oluyor dedi. Akıl dedim bizden hal hareketlerimizi ayarlamayı istiyor dedim. Evet dedim, burası aşırı bir olay. Bir, ikincisi bu düzen, buradaki düzen buyruk üzerine gerçekleştirilen bir düzendir. İçinden gelen bir düzen değil. Felsefi düzen, aklının sana yaptırdıklarıdır. Anlatabiliyor muyum? Sana yaptırdıklarıdır. Halbuki askerlikte artık senin üzerinde hakimiyetini kaybediyor akıl. Sana başka birisi, üstlerin, kumandanların, her neyse, aklın sözcülüğünü yapıyorlar.
Ama muhatabı açısından o aklı işletme durumu hiç olmuyor değil mi? O direkt alıyor, yapıyor. Yani asker açısından diyorum. Hani
şimdi felsefi düşündüğünde aklın emirleri üzerinde düşünmek zorundasın. Diyalektik budur zaten. Bu durmuyor. Sürekli yürüyen bir olay. Orada öyle değil dediğin gibi. Orada bu durdurulmuş emir kumanda zinciri içinde gidiyor. Ama aklın öncelikle zorunlu olarak ortaya koyduğu bir olay var. O da sıkı düzen. Onu orada buluyorsun. Ve bu akla aykırı bir hal alıyor zamanla. İçgüdü halini alıyor. Anlatabiliyor muyum?
Bir nevi robotlaşma gibi.
Robotlaşma gibi oluyor. Bunu yapmam lazım. Bu aklım bana koyduğu bir ödevdir demiyorsun artık. kendi kendine yapmaya başlıyorsun o işi. O işlemi. Adam mesela emekli ayrılıyor askerlikten. Hala 20 yıl sonra bakıyorsun. O kılığından ben en azından herkes oluyor mu bilmiyorum. 20 metreden ben görüyorum. Bu askerdir diyorum. Kılığı, kıyafeti, sivil giyinmiş olmasına rağmen o disiplinin sağladığı, o sıkı düzenin sağladığı bir titizlik var. Titizlik şeyden ileri gelir. Düzeni sağlama çabasından ileri gelir. Titizlik ile temizlik bir ve aynı şey değildir. Biz hep çok temiz olduğumuz kanısındayız ve bunun doğal bir devamı titizliği, titiz olduğumuzu da söyleriz. Değiliz. Biz hiç titiz değiliz. Temiziz doğru ama titiz değiliz. Geliyor işte ne bileyim ben ceketini, paltosunu, ıvırını zıvırını oraya buraya atıyor. Evin içi karmakarışıktır. Ondan sonra kılığı kıyafetinden görüyorsun. Üstü kaval altı şişhane. Halbuki titizlikte hep o başta söylediğim sınıflama devam eder.
Peki titizlik tek tipleştirmeyi getirir mi kaçınılmaz?
Tek tip toplumda tek tipleştirmeye götürür mü? Götürür. Birincisi zaten o askeri disiplin tek tipleştirmeye götürür.
Hukuki disiplin mesela.
Hukuki disiplin. Yani bütün disiplinler tek tipleştirmeye götürürler. Bu tek tipleştirmelerde akıl kendisini sürekli gösterir. Yani sen niye buna uyduğunun gerekçesini verebiliyorsun. Ta fi tarihinde anlatmış olduğum o en eski toplulukların düzenlerinde aynı şekilde bir şey görüyoruz. Tek tip insan görüyoruz. Ondan bahsetmiştim. Amazon yerlilerinden işte Yeni Gine'den falan. Oradaki tek tip geleneğin getirdiği mutlakiyetçiliktir. Orada düşünme yok. Düşünmeden yapılan o günümüzde de devam ediyor çok yerde. Yani o zamanlar olmuş da sonra bitmiş değil. Geniş halk kitlelerinde gördüğümüz işte o en eski tip tek tipleştirme, tek tipleşme olayıdır. Buna Türkçenin harikulade bir belirlemesi vardır. Artık kullanılmayan eski Türkçeden gelen kara budun. Ne dedik? Her insan, her canlı daha doğrusu bireydir. Ama insan bireyini belirleştiren, belirgin kılan kişiliktir. İşte o kara budunda, o kitle olayında kişilik bulamıyorsun. O kişilik kayboluyor. Yerine göre bunu akıl idare ediyor, yerine göre aklın rolü olmuyor. ...27 Mayıs 1960'ta darbe oldu. Sabah sokağa çıkılamıyordu. Öğleye doğru millet sokaklara döküldü. Ben mahalleden birkaç arkadaşla, nasıl oldu şimdi hatırlamıyorum artık, kendimi şeyin önünde buldum. Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde buldum. Orada yüksek bir duvar gibi bir şey vardı. Oraya çıktım ve oradan geniş çevreyi tarasut etmeye başladım. O zaman daha bilmiyordum tabii, kara budun lafın haberim yoktu. 13 yaşında mıydım neydim? Fakat içime doğdu. O sözü bilmememe rağmen onun anlamı bende belirginleşmeye başladı.
Manasına vakıf oldunuz.
Oldum. O lafı öğrendiğimde ah dedim. O manzarayla bu söz örtüşüyorlar. Tam böyle bir kişiliksiz insan yığını. Marksçılar her ne kerametse kitle demezler, yığın derler. Tam bir yığın vardı orada. Yığın madde için kullanılır. Kömür yığınıdır, işte ne bileyim ben, kum yığınıdır vesaire. İnsan için kullanılmaz. Ama o manzaradaki insanlar bende o izlenimi yaratmışlar. Bir yığın izlenimi. Herkes aynı lafları ediyor, şiarları bağırıyor, sloganları haykırıyor. Aynı şekilde alkışlıyor, aynı şekilde hoplayıp zıplıyor. Bunun bir benzerini futbol karşılaşmalarında da görürsün tribünlerde. Aynı anda kalkılıyor, oturuluyor, bağırılıyor. İşte ne bileyim ben, ne yapılıyorsa yapılıyor. Bu ne diyelim, tek tip ile aklın seni koştuğu tek tip farklı şey. Aklın gerektirdiği tek tip zorunlulukların sonucudur. Bunun gerekçesini sen buluyorsun, görüyorsun. İşte en gerekçeli tek tipleşme olayını hukukta buluyoruz. Orada dayanılan gerekçeye kanunilik denilir. Bunun Frenkçesi legitim. Fransızca'daki bu G'lerin J okuma sapıklığı var ya, o yüzden legitim oluyor. Onun için legitim diyelim biz. Ve kanuna uymamak gayrı kanunidir. İllegitim. Yanlış söyledim, özür dilerim. Tamamıyla yanlış söyledim. Legal diyecekken başka bir şey söyledim. Legal. İllegal oluyor. Gayrı kanuni. Bir de tamamıyla ahlaka dayalı bir olay vardır. Kanunlar ahlaktan gelmekle birlikte ahlakta sapabiliyorlar. Ahlakilik, yani ahlaktan ahlaka uygun hareket
meşruluktur.
Budur legitim olan Frenkçe'de. Gayrı meşru illegitim oluyor. İllegitim, illegitim. Mu ve mu her daim uyuşmaz. Bu yazılı külliyata dayanır. Onun da başında anayasa gelir. Bunu konuşturan Sokrates'in içimdeki ses dediği vicdandır. Şimdi bunlara dönüp dolaşıp geri geleceğiz. Atina 3 idari bölgeye ayrılmıştı. Kabataslak Atina haritası, şehir burası, baş şehir. Meşrutiyet değil, hükümdarlıkla idare edilen devletlerin merkezi payitahttır. Cumhuriyetle idare edilen devletlerin merkezi baş şehir veya başkenttir.
Başkent çok doğru bir kullanım oluyor mu hocam?
Olmuyor.
Kent daha çok devleti karşıladığı için değil mi?
Evet. Kent dedik daha önce şehir devleti. Şehir farklı bir şeydir. Yunanca'da devlet yani kent polis. Öbürü şehir astü. Atina baş şehir. Kıyı bölgesi. Bir idari bölümdür. Orta kısım ayrı bir idari bölüm. Ve nihayet baş şehir başlı başına bir idari bölüm olarak tasavvur ediliyor. Bunların içinde yer alan şehirlerin, köylerin kendi idareleri var. Başka bir deyişle Atina'da gördüğümüz federal bir devlet yapısıdır. Bu tek tek şehirler ve köylerin yönetimi özerktir. Ne demektir özerk? Her idari birim kendi maliyesini, hukukunu öğretimini ayarlamaktadır. Bunu tabii oturup düşünüp düşünerek taşınarak sağlamıyorlar.
Kendiliğinden mi bu?
Bir kendiliğinden plan... derken, kendiliğinden derken baş şehrin dışındaki yerleşim yerlerinde yerleşim yerleri belli obalara tahsis olunmuştu.
Haritada da gösterdi arkadaşlar hocam. Bu zannediyorum ki bahsettiğiniz bu...
Bütün Atina'yı vermiyor. Attika'yı vermiyor burası. Benim şu ilkel çizimim tamamını veriyor. Burası neyi veriyor? Merkezi veriyor. Baş şehri ve limanı olan Piraeus'u veriyor. İşte şurası kıyı. Buranın bir idari yapısı var. O idari yapı kendi içindeki şehir ve köyleri kapsamaktadır. Atina'da gördüğümüz bütün bu şeylerin söyle adını
eyaletlerin değil.
Vilayetlerin ve onların içinde yer alan kazaların toplamı gibidir. Burada bütün Attika'yı ilgilendiren, topyekun ilgilendiren kararlar alınmaktadır. Maliye, hukuk ve işte şu bu vesaire. Bu taşra kararlarıyla merkezi devlet kararlarının uyuşturulması meselesi vardır. Her köy bağlı olduğu şehirde bir kere bir bağdaştırma olayı var. Ondan sonra her şehir içinde bulunduğu bölgeyle bağdaştırılması gerekiyor, uyuşturulması gerekiyor. Yığınla uyuşturma işleri var. Bunlar sürekli olarak konuşmakla hallediliyor. Sözün bittiği yerde yumruk başlar. Onu önlemenin yolu söze alabildiğine ağırlık vermek. Biliyor muyum? Çünkü öbürü iş kaba kuvvete döküldü mü ayrılık baş gösterir. Sürüden ayrılanı kurt kapar. O birliği devam ettirmenin gereğini düşünüyorlar. İçgüdüsel değil, düşünmeyle bunu halletmeye çalışıyorlar bu sorunu. Tamam. Sorunu, sorun zaten düşünmeye, zihne götürülmüş olan bir zorluktur. Zihne götürülmemiş olan zorluklar sorun değildirler.
Meseleyle sorunu mu ayırmamız?
Meseleyle sorun farklı şeylerdir. Mesele genel olarak bir zorluktur. Onu düşünmeyle de düşünme dışındaki imkanlarla da çözmeye çalışırsın. Ama sorun vazgeçilmezcesine akla dayalı bir çözüm ister.
O yüzden felsefenin ilgilendiği sorun.
Sorundur tabii. Sorundur. Şimdi burada...
Hocam o yüzden mi şu kitabı da göstermiş olalım? Sorun nedir dediniz. Şöyle gösterelim.
Evet, çok iyi, evet. İşte bizim Attika ülkesinin haritası ve buranın merkezi Atina. Tamam mı? Bunun kıyı kesimi bir idari bölgedir. Orta kesimler. Şimdi bunları çok ilgi çekici. Farklar sadece kağıt üzerinde değil, o kağıda yansıyan farkların arkasında zihniyet farkları var. Kıyılarda yaşayan insanların geçimi, bunlar denizci, şeydedirler. Sürekli boğuşuyorlar. Daha onun çok önceleri bundan bahsettim. Kara insanı ile deniz insanının farkını. Burada görüyorsun bunu. Görüyorsun çünkü aklın gerektirdiği bir başka iş yazmaktır. Olağanüstü zengin bir yazını var Atina'nın. Yazının da ne olduğundan bahsetmiştim.
Hocam bir şey aklıma geldi soru olarak. Bu benzeri bir coğrafyada aynı kaygılar, aynı akli melekeler ortaya çıkıyor mu?
Çıkmıyor. Hiçbir şeyi, insan konusunda hiçbir şeyi mübalağa etmeme. Bazı çok belirgin özellikler kendini gösteriyor ama bunu mutlaklaştırmamak lazım.
Evet.
Onu anlatmış mıydım? Bu örneği vermiş miydim bilmiyorum. İlgi çekici bir yaşantıydı. 94'te Viyana'da ders verirken Viyana Üniversitesi'nde buradan eski bir talebem hala benim can dostumdur. Oktay Taftalı beni orada bir arkadaşıyla tanıştırdı. O arkadaşıyla biz hafta sonları zaman zaman Oktay da katılırdı. Yürüyüşe çıkardık. Viyana nefis bir yerdi. Hem şehir olarak hem de çevresi olarak. Olağanüstü güzel bir yerdi ve şaşmışımdır. Niye Viyana gibi bir yerin olacak da oraya payitaht ilan etmiyorsun, başşehir koymuyorsun. Gitmişsin Berlin gibi bir uyuz yeri koymuşsun. Neyse o onların sorunu olsun. Bizi ilgilendirmiyor. Çıktık biz geziyoruz ormanda. Bu arkadaşımın da bu yoldaşım diyeyim, yol arkadaşım çok sıkı bir Marksçı. Bütün hayatı Marksçı açılardan yorumluyor, açıklamaya çalışıyor filan. Biz yürürken yağmur başladı yağmaya. Hocam dedi, görüyor musun dedi. Buranın medeniyette bu kadar ileri gitmiş olmasının bir sebebi var dedi. O iklimin elverişliliği dedi. Şu ne kadar sulak bir dünya burası dedi.
Coğrafya kaderdir diyor bir yerde.
Evet. İşte yağmuru var, yeşili var, toprağı mümbit vesaire. Tamam. Gene Marx haklı çıktı değil mi? Değil mi dedi. Ya hayır dedim. Hayır dedim. Burası dedim Orta Avrupa dedim. Orta ve Kuzey Avrupa'nın çok uzaklarda bir tıpkı basımı var dedim. ABD'nin dedim Kuzey Batı yöreleri buranın tıpkı basımıdır dedim. İklim bakımından dedim. Biz neredeyiz? Şuracıktayız. Tamam mı? Buranın iklim şartları anhası minhasıyla burada da kendini tekrarlamaktadır. Şuracıkla şöyle. Yeşil mi yeşil, yağışlı mı yağışlı, ılıman bir iklim. Kış, o zamanlar tabii kış vardı daha, şimdi kış kalmadı ya. Kışları soğuk, yazları nispeten sıcak filan. Böyle bir dünya, bu çok benziyor. Belki de bu yüzden İngilizler kendi yurtlarını çok benzediği için buraya yerleşmişler, burayı sömürge kılmışlar yahut müstemleke kılmışlar neyse. Dedim bu kadar benziyor dedim. Oranın yerlileri niye dedim bu medeniyeti meydana getirememişler? Yani 1500'lerde Avrupalılar, işte önce Felemenkler, ondan sonra İngilizler vesaire, o yöreye gittiklerinde orada yaşayan Kızılderililer Orta Taş Devri'ni idrak ediyorlardı. Toplayıcı avcıydılar. Tarım yoktu. Tamam. Belki işte bir bazı aletleri madenden oluyorsa da genellikle taş. Aletleri taş. Ve şey ağaç. Güzelce yaşıyorlardı tabii, bu yaşamakla ilgisi yok. Ama o dönemlerde, bu dediğim 16. yüzyılda Avrupa başını almış gidiyordu. Bambaşka bir dünya ortaya çıkmıştı Avrupa'da. Gayet bizim o dolaştığımız mıntıka, o orman, işte etrafındaki köyler, şehirler, şunlar bunlar, 16. yüzyılın, 15. yüzyılın bir devamı gibiydiler. Yani arabaları bilmem, elektriği şunu bunu bir tarafa bırak, genel görünümüyle aynıydı. Ama orası apayrı bir dünya. Madem ki bu iklim baş şart olabilir ama her şeyi belirlemiyor. Her şeyi önümüze sermiyor. Bu bakımdan genellemenin de bir hududu olması lazım. Bunu öbür canlılarda yapabiliyorsun. İnsanda yapamazsın. İnsan o kalıba girmiyor. Askerlikten girdik bu işe. Dünyanın en zor işini gören adamdır asker. Nedir işi? Öldürmek ve ölmek. Bunun için ister istemez belirli bir kalıba, bir zorunluluğa tabi olmak mecburiyetindedir. Bunu yaptıran akıldır. Yani o işi yapmanı akıl gerektirmektedir. Kuralı o koyuyor. Hukuk da buna benziyor. Hukuk da böyledir. Bunlar hep akli olaylardır. Rasyonel, akli olaylardır. Siyaset, hukukun yürütülmesi, yürütülüşüdür. Bu Türkçedeki ş takısı tarzı dile getirir. Yürütüş mesela. Yürütme tarzı demektir. Bunu da bilmediğimizde saçmalarız. Mesela yaşayış tarzı derler.
Yanlış kullanım.
Halbuki yaşayışın kendisi yaşama tarzı demektir. Ya yaşama tarzı de ya da yaşayış de. Biliyor muyum? Şimdi yürüyüş deyince aklıma geldi bu. O kadar korkunç mantık, yani dil bilgisi mantığın bir koludur. Dil bilgisi hatası mantık hatasına işaret eder. Sabah akşam bunu yapıyoruz. Bu yine tabii düşünmemizin kısıtlılığından ileri gelen bir olay. Evet, siyaset dedik, hukukun bütün bir topluma yayma işidir. Bütün toplumu millet dediğimiz, yani devlet çatısı altında toplanan toplum millettir. Bu milleti kapsayacak bir hale getirmektir şeyi, hukuku. Kim yapıyor bunu? Siyaset yapıyor. O halde Hukuk gibi siyaset de aklidir. Akla dayanmak zorundadır. Yine başlarda söylemiş, ya başlarda değil de bundan epey önce devlet dedik, aklın inşa ettiği en önemli toplum teşkilatıdır. Toplumsal teşkilattır. En geniş çaplı, en karmaşık. Ama kim inşa ediyor? Akıl inşa ediyor. Akla dayanarak meydana getiriyor.
Değerli hocam.
Bitiyor biliyorum.
Akıl inşa etti, inşa edecek vakit maalesef şimdilik bitti. Bu.
Zaten aklın en önemli sınırlayıcıları arasında zamanı buluyoruz. Aklın olmadığı yerde zaman da yok. Bu aşılıyor. O sebeple de aklın durduğu ölümden sonraki hayatta zaman yoktur.
Çok önemli bir şey hocam bu.
Akıl olmadığından ötürü de ölümden sonrası mutlak bilgisizliktir. Sadece inanırsın. Evet, iyi geceler dileyerek haftaya buluşmak üzere sözleşelim. Podcast dinle.